Ayrım 17, Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 210. 2. Şapur'un ilk söylediği Mani ile yalnız kalmak istediğiydi. Karşılıklı şaşkınlık içinde anıtsal tahtının tepesinden baktığı Mani ile, sonra, "Bir arkadaşım vardı," dedi krallar kralı. Akşam ziyaretçisinin soluk yüzünden bakışlarını kaçırarak. "Onu seviyordum, oğlumun yaşında olduğu halde onu sayıyordum. Ama günün birinde tek bir tavsiyesine uymayınca beni terk etti. Kaçtı. Onu hiç sevmemişim, korumamışım gibi. Bu saray yasalarının geçerli olmadığı barbar bir zorbanın işgali altındaymış gibi. Ne olduğumu merak etmedi, ilgilenmedi." Sustu. Odada çıt çıkmıyordu. Sonra Mani'nin yanıtı duyuldu. Ancak duyulabildi. "Bütün bu yıllar zarfında Tanrı İmparatorluğun efendisine uzun ömür versin diye durmadan dua ettim." Şapur'un genzinin ta derinlerinden gülüş gibi bir boğuk ses çıktı. "Barış habercisi diye ortaya çıkan sana yazıklar olsun. İmparatorluğun bütün silahlarına kumanda eden adam yaşasın diye savaşı sürdüreceğini ve bu yüzden binlerce adamın öleceğini bildiğin halde çok yaşasın diye dua ediyorsun, öyle mi? Dualarınla cinayetin devam etmesine katkıda bulunman dinine aykırı değil mi?" Mani'nin konuşma tarzı yansızdı. Bir müridine kaygılarını açıklarcasına, "Kral olsun, deveci olsun, hastayı tedavi eden hekim, hasta ayağa kalktıktan sonra ne yapacağını merak etmez. Dualarım için de bu böyledir." "Demek ki sağlığım için dua ediyorsun ama bütün imparatorluğu tehdit eden düşmanı püskürtmem için dua etmezsin." "Temennim bütün işgalcilerin püskürtülmesidir. Bu dünyada her yerin, evlerin, tapınakların, insanların, ağaçların ve bütün göksel cisimlerin şiddete ve hakarete karşı korunmalarıdır. Bütün hükümdarların kendileri ve yazgıları onlara bağlı olanlar için huzur bulmalarını temenni ederim." "Düşman kapıya dayanmışken temennilerin ne işe yarar?" "Düşman şimdi kapınızdaysa savaşa girmek ne işe yaradı?" Şapur yüzünü ekşitti. Hastalıktan süzülmüş yüzü ürperdi. Yine de konuşmasını yumuşattı. "Danıştığım onca kişi arasında Romalıların toparlanmakta gecikmeyeceklerini, o zaman da uğradıkları hakaretlerin intikamını alacaklarını söyleyen tek kişi sendin. Bu gerçek. Haklı çıktığın için övünebilirsin." Mani bıkmış bir hal takındı. "Haklı ya da haksız çıkmanın ne önemi var? Söylediklerimi anımsamıyorum bile. Danışmanlar sadece gevezelik eder, karar vermek ve kumanda etmek hükümdarların işidir." "Babil'le hekim anımsa. Uzun süre karar veremedim, duraksadım, ölçtüm, biçtim. Senin ısrarın üzerine vermiş olduğum kararlardan geri döndüm. O denli kararsızlık gösterdim ki otoritem sarsılacaktı. Saray her gün hoşnutsuzluk sesleriyle yatıp kalkmaktaydı. Karar vermek gerekiyordu, bu benim hükümdarlık görevimdi. Senin görevin de benim yanımda kalmaktı." Bu son sözcükleri söylerken sesi yükselmiş, sonra bıkmışçasına alçalmıştı. "Evet Mani, savaşa kalkışmadan önce seni yeterince dinlemedim. Ama sen her şeye karşın benimle birlikte gelmeliydin. Yolunun her aşamasında orada bulunmalıydın. Çünkü Ermenistan'da, Antakya önlerinde seni daha iyi dinler, senin sayende Carter'in yıkıcı gayretkeşliğini frenlemiş olur, müneccimlerin halka eziyet etmelerini ve bu yüzden bize baş kaldırmalarını önlemiş olurdum. Sen yokken oğlum Hürmüz ve seni dinleme alışkanlığını edinmiş saraylılar yetim gibiydiler. Ben de senin dürüst ve doğru sohbetlerini özledim. Seni her zaman korumuş olan ve ihanetine karşın korumaya devam edene karşı minnetini böyle gösterdiğin için lanet olsun sana Mani. Tebaamda olan başka biri böyle davransaydı, bir başka adam bütün imparatorlukta sarf ettiğin kışkırtıcı sözleri söylemiş olsaydı onu kazığa oturturdum. Söz konusu sen olunca neden zaaf gösteriyorum Babil'li?" Hükümdar kendi sorusuna kendi şaşırmışçasına sustu. Bir başkası hiç düşünmediği bir soru sormuşçasına. Asla düşünmediği ve huzursuzluk veren, meydan okuyan soruyu. "Belki," diye başladı. Bir kez daha sustu. Kesik kesik yeniden konuştu. "Bu tahta oturunca karşılaştığın binlerce bakış arasında ölümlü olduğunu keşfettiğin bir bakış vardır. Benim için bu bakış senin bakışındır." İki adam bakıştı. Her ikisi de yaşlanmış ve soluk görünüyordu. Birbirlerine onca yakın. Şapur arkadaşına anıtsal tahtın ilk basamaklarını çıkıp yanındaki yastığa oturması için işaret etti. Bu yastık genelde hükümdarın kulağına uzun uzun bir şeyler söylemek istediğinde sözcüsünün işgal ettiği yastıktı. Daha önce hiç yapmadığı bir davranışta bulunan krallar kralı elini habercinin omzuna koydu, sonra sızlandı. Benim en kötü yanlarımı övmek için bir sürü insan çekişip duruyor ama dost sesler sönüyor. Sözleri havada asılı kaldı, öne eğilmiş çökmüş gibiydi. Önemli tek garnizonumun bulunduğu Antakya'yı yitirdim. Artık Romalılar fethettiğim bütün kentleri teker teker ele geçirirler. Bu akşam Roma öncü birliklerinin Fırat'ı geçtikleri ve Mezopotamya'nın kuzeyine ulaştıkları haberini getirdiler. 20 güne kalmaz Valerianus buraya Ktesifon'a girmiş olur. Babilli durumun bu kadar bozuk olduğunu tahmin etmemişti. Şapur saygısız bir acıma görür korkusuyla gözlerini kaçırdı. Mani, hükümdar soluğu kesilmiş olarak devam etti. Orduyu süratle Edesa'ya götürmem gerek. Mezopotamya'yı korumak ve mümkünse Ermenistan'ı tutmak gerekiyor. Şimdi benimle gelirsen doğru kararı vermeme yardımcı olursun. Mani sıyrılmak istercesine belli belirsiz bir hareket yaptı ama Şapur'un bedeni giderek omuzlarına yaslandı. Bu sabah, dedi krallar kralı, oğlum Hürmüz'e Ermenistan'ın yönetimini kendisine büyük kral unvanıyla bırakan bir kararname imzaladım. Müneccimlere ülkeyi terk etmelerini emredecek. Bütün eski ve yeni dinler yeniden saygınlık kazanacak. İstediğin bu değil miydi? Mani sorduğu soruyu belli olmazmışçasına, İbadet yerlerinin hepsi açılacak mı ve tanrılar tahtlarına kavuşacak mı? Öyle olacak. Krallar kralı yeniden acıyla yüzünü ekşitti. Sarsılır gibi oldu. Konuğuna yaslanarak yerinde durabildi. Sesi konuştukça bitkinleşiyordu. Bana sabah akşam kutsal bir varlıkmışım gibi tapıyorlar. Söylesene Mani, kutsal varlıkların sıtma nöbetlerine tutulmaları tanrısal bir buyruk mu? Mani elinden bir şey gelmiyormuş gibi içini çekti. Şapur devam etti. Bana bakan hekimlerin 7'si ya da 8'i başucuma toplanıyor. Kafiri tütüsü yapıyor. Bir takım kutsal sözler mırıldanıyor. Sonra ben sararıncaya veya titremeye başlayıncaya kadar hacamat yapıyorlar. Sıtma böyle mi tedavi edilir? Mani öfkeyle. Bu nasıl tıp böyle? Hangi büyücülük kitabında böyle bir şey yazılı? Nereden bileyim? Kartir bu tedavinin yasaya uygun tek çare olduğunu söyleyip duruyor. Ama her seferinde daha güçsüzleşiyorum. Ah Babilli hekim Mani, sen ki bitkilerin sırrını biliyorsun. Yanımda kalsaydın bana bakar, beni zehirleyenlerin ellerinden kurtarırdın. Yüce Efendimiz ne yanıt vereceğimi bilmiyor mu? Mani bunu söyler söylemez Şapur doğruldu. Aniden görkemli tavrını takındı ve konuştu. Senin özverine güvenebileceğimi biliyordum. Yarın şafak vakti Romalıların karşısına çıkmak üzere kuzeye hareket edeceğim. Yanımdaki tek hekim sen olacaksın. Mani ancak o zaman imparatorun işini neye vardırmak istediğini anladı. Renk vermemesi gerekiyordu. Basit bilgim her zaman hanedanın hizmetinde olmadı mı? Şapur ayağa kalkmış bile ve hareme giden kapıya yönelmişti. Ah Mani, sözlerin ne kadar itaatkar, düşüncelerin ne denli isyankar. Huzurda kabulü süresince Mani kendi hastalığını unutup Şapur'unkiyle meşgul olduysa da çıkar çıkmaz yeniden kendinden geçti ve onu birkaç saniye önce hükümdarı taşıyan tahtıravana koymak gerekti. Malchus'un evine geldiğinde de odasına taşımak gerekti. Uykusunda ateş içinde dönenip durdu. Görüşmesinden tek söz etmedi. Tirli ertesi sabah haber sormaya geldiğinde kapı aralıktı. Bir eliyle hafifçe kapıyı iterken diğeriyle hafifçe vurdu. Gördüklerini ömür boyu unutamayacaktı. Denak dizüstü topuklarının üzerine oturmuş, Mani'ye sırtını dönmüştü. Mani de alışık hareketlerle kızın saçını örmekteydi. Malchus şaşkınlıktan küçük dilini yutar gibi oldu. Aslında diye düşündü, savaşçıların saçlarını ören kızlardır. Bir kadının saçını ören bu Pars savaşçısının oğlu ne biçim adam? 30 yıldır tanışıyorlardı ve Mani daha hala onu şaşırtmanın yolunu buluyordu. Denak onu görünce kızardı. Malchus bir adım geri attı ama Mani onu çağırdı. Neredeyse zorla oturttu. Sorularını tuhaf işini sürdürerek yanıtladı. Şapur kurnazlıkla ondan her zaman esirgediğim şeyi almayı becerdi. Ordusunu savaşta izlemek. İşte görüyorsun, benim için saç örmekten daha utanç verici. Malchus gördüklerini müritlere anlatmaktan kendini alamadı. Onlar da Dena'a ve saçlarına tapınmaya varan bir saygı gösterdiler ve her gün saç örgüsüne baka baka onun da bir dili olduğunu keşfettiler. Mani'nin arkadaşı huzurlu, rahat olduğu zaman örgüsünü içgüdüsel biçimde öne, sağ yana getiriyordu. Sevinçli olduğunda ama bu sevince sabırsızlıkla karıştığında örgü sol omzunun üzerindeydi. Kaygılı, sıkkın, mutsuz olduğu vakitlerde örgü arkasına sarkıyordu. Önlerindeki günler Dena'nın örgüsünü uzun süre aynı yerde durmayacaktı. 3. Edessa ülkesinde karşı karşıya duran iki büyük imparatorluk birbirini gözlemekteydi. Romalılar sağlamlaştırdıkları kenti ellerinde tutuyor, Sasaniler belli bir mesafede onları kuşatmış bulunuyor, ancak Romalılar da onların ardında kuzeyde, batıda, güneyde Sasanilere saldırıyordu. Sonbaharın sonuydu. Geceleri denizden onca uzak dağlara, onca yakın olan bir beldede soğuktan titriyorlardı. Yiyecek azalıyordu, toprak kuraktı ya da yakılmıştı veya ekin kaldırılmıştı. Şapur derebeylerinin sabırsızlığını hissedebiliyordu. Ara sıra ustaca düzenlenmiş bir çarpışma uyduruyordu. Ortaya sakalsız bir ceset getiriliyor ve çevresinde ölüm şenliği düzenleniyordu. Savaş günlüğü dolmuş, savaş canavarı doymuş oluyordu. Gerekiyorsa ertesi günü canavar artık doyuruluyor ve her seferinde savaşçıların kanları kaynıyordu. Ne var ki hiç kimse krallar kralını savaşı kendi belirleyeceği zamanın dışında başlatmaya zorlayamazdı. Şu anda birliklerini tepelerde savunma halinde tutuyordu. Edessa çevresindeki kıskacı sıkmakla meşguldü ve bekliyordu. Aslında beklediği tam olarak neydi? En yakınları bile bilmiyordu. Gerçi elindeki tek elverişli birliklerle Ermeni süvarilerinin başındaki Hürmüz, kuzeyde ona katılmıştı ama beklediği takviye kuvvetleri vardı. Ama Valerianus'un Emese, Gaza, Palmira veya Karadeniz yönlerinden yardım alamayacağını gösteren hiçbir şey yoktu. Şapur bütün bunları biliyordu. Kendisine yapılan önerileri ölçüp biçerek bir strateji çizmeye çalışıyordu. Gözlerinin parladığı ender anlar, vezirinin içeriye bir keşif subayını ya da çoban kılığına girmiş bir casus soktuğu anlar oluyordu. Hükümdar onlarla baş başa birkaç saat geçiriyor, gevezelik etmelerine izin veriyor, heyecanla soru yöneltiyor, bazen de sofrasına davet ederek onurlandırıyordu. Mani, seferde Şapur'u hiç incelememişti. Aslında sağlığını gözetmek için izlediği adamı canlanmış, gençleşmiş, ateşi uçup gitmiş olarak buluyordu. Krallar kralı herkese duruma en ince ayrıntısına kadar hakim olduğu ve her gün ertesi günün ne olacağını bilgili izlenimini veriyordu. Kuşkusuz abartılı bir izlenim ama bütün savaşçılar onu o an böyle görüyorlardı ve bu yüzden başlarına taşıyor, kendilerini diri ya da ölü onun ellerine teslim ediyorlardı. Mani onu inceliyordu hayranlıkla. Hükümdarla birkaç kez bir araya geldiği halde özellikle sabahları uyanma törenlerinde kendisine pek ender danışılıyordu. Buna karşın bir öğün öğleden sonra dinlenme saatinde bir muhafız gelip onu hükümdarın yurduna götürdü. Şapur'un yanında iki oğlu Behram ve Hürmüz, zırhlı süvari birliği komutanı, silahhane sorumlusu, hükümet ileri gelenleri, müneccimbaşı Kartir ve ortalarında duran yüksek rütbeli Romalı bir subay vardı. Belki bir yüzbaşı ya da bir piyade bölük komutanı. Herkes ona bakıyordu. Kimliği, geliş nedeni açıklanana kadar kimse konuşmuyordu. Herkesin aklına gelen ilk düşünce Valerianus'un bir uyarı ya da ateşkes çağrısı için elçi gönderdiğiydi. Ancak gelen elçi gibi davranmıyor, onlardan biriymiş gibi Sasani ileri gelenlerinin yanında duruyordu. Krallar kralı adamı tanıtma gereği görmeden konuşmaya başladı. Sorduğu soruları duyunca oradakiler dehşete kapıldı. Çünkü Şapur son derece sakin bir biçimde Romalılara o gece baskın yapmayı düşündüğünü, bu yüzden görüşlerini almak için hepsini çağırttığını söylemişti. O kadar sakin konuşuyordu ki hiç kimse hükümdarın yakınıymış gibi aralarında kaldığı ve böylesi büyük bir sırrı paylaştığı bu Romalının kim olduğunu soramıyordu. Hükümdar kararını açıkladıktan sonra saldıracağı yeri söyledi. Harran yolu üzerinde yüksekçe bir yerdi ve askerler buraya Romalılar Sasanilerin hareketlerini gözledikleri bir yüksek iskele kurdukları için gözleme kulesi sahanlığı diyorlardı. Şapur sadece süvarilerin saldıracaklarını, okçuların sadece düşmana gelebilecek her türlü yardımı durdurma görevi olduğunu bildirdi. Bu bilgileri verdikten sonra Kartir'e dönen hükümdar, "Yıldızlar ne diyor?" diye sordu. Yanıt hemen geldi. Bu gece ve yarın ve önümüzdeki bütün hafta uğurlu olacak. Görüşmeleriniz hayırlı geçecek. Ya kehanetler? Efendimiz bu soruyu sorar diye beklediğim için her sabah bir kurban sunuyorum. Kehanetler bugünkü kadar açık seçik olmadı. Anlaşıldığına göre Ahura Mazda kutsal hanedanınızın bütün yollarına geçit veriyor. Ya sen Mani, seninle konuşan göksel sesler ne diyor? Sormadım. Rakibinin imparatorluk işlerini hafife alması konusunda suçüstü yakalanması, Kartir'in yüzüne çocukça bir sevinç yaydı. Ancak Şapur, Mani'nin imdadına yetişti. Babilli hekim bir yanıt almak üzere çekilme gereksinimi duyuyorsa onu bekleriz. Bu bir öneri değildi. Mani derhal harekete geçmek zorunda kaldı. Dışarıya çıkınca çevredeki tek ağacın altına gidip oturdu. İkizi dediğine başvururken gürültüden uzak bu gibi yerleri seçerdi. O gün hiçbir görüntü belirmedi, hiçbir tanıdık ses duymadı. Hurma bahçesinde dere boyunda ona ilk rastladığı günden beri, ki 30 yıl oluyordu, Göksel candaşı ona her zaman cevap vermişti. Mani ile kendinden olan öteki candaşı arasında her zaman bunalımlar, çekişmeler olmuştu. Benzeri kendisinden bazı gerçekleri saklamış, işi aldatmaya hatta dalga geçmeye kadar götürdüğü olmuştu. Ama her zaman hiç aksatmadan Mani onu her çağırdığında görünmüştü. O güne, Edessa ülkesindeki o güne kadar. Göksel görüntüsünden yoksun kalan haberci, yaşamıyormuş duygusuna kapıldı. Her şey ona boş, saçma geliyor, sorduğu soruyu bile anımsamıyordu. Kayanın üstünde hareketsiz, bitkin, yıkılmış haldeydi. Bir muhafız gelip kolunu çekene onu sarsana kadar. Hükümdar sabırsızlanmaktaydı. ''Söyle bakalım Babilli, yanıt aldın mı?'' ''Hayır.'' Şapur gerisini bekledi, gerisi gelmedi. Göksel ses ne dedi? Hiçbir şey, sorumu dinlemek bile istemedi. Bir hiç uğruna ne kadar çok bekledik. Çevresinde önemli kişiler olmasına karşın Mani önce kendi kendine konuştu. Bu suskunluk kadar beni kaygılandıran bir şey yok. Karanlığın ve sonsuz öfkenin suskunluğu. Davranışlarına hakim olamıyordu, korkmuş görünüyordu. Kendisine bakanlara bir felaketin göründüğü ama onu tanımlamaya cesaret edemediği izlenimini veriyordu. O ana kadar kendinden emin olan Şapur, habercinin şaşkınlığı karşısında sarsılmıştı. Carter'in gizli işareti üzerine Behram, babasının ilgisini söylenenlere çekmek istedi. Kâhinler ve müneccimler Ahura Mazda'nın bu seferi kutsadığını saptadılar. Babilli'nin gökyüzü bizimkinden farklı mı yoksa? Şapur onu duymadı bile. Endişeli, huzursuz Mani'ye bakıyor, baktıkça huzursuzluğu artıyordu. ''Birliklerimiz tuzağa mı düşecek sence?'' Daha az huzursuz olmayan Mani atıldı. ''Bilmiyorum, hiçbir yanıt yok. Gökyüzü beni dinlemeyi reddetti. Hiçbir şeyden emin değilim. Hiçbir savım, hiçbir düşüncem yok. Sadece kaygılarım var.'' O ana kadar suskun olan Romalı müdahale etme gereğini duydu. Özenli bir Yunanca ile... ''Yüce Efendimiz tuzaktan kuşkulanıyorsa hayatımı ortaya koyarım. Saldırı süresince burada kalırım. İhanetimden kuşku duyarsanız başım ile öderim.'' Bunu hareketleriyle tamamlayarak iki eliyle miğferli kafasını tuttu ve bir testi gibi hükümdara uzattı. Hareket gülünçtü, kabaydı ama kimin gülecek hali vardı. Şapur kollarını çaprazlayarak iki elini omuzlarına koydu. Bu biçimde düşünür, değerlendirir ve duraksarken çevresindekiler soluklarını tutmuş beklemekteydiler. Sonunda kararını açıkladı. ''Saldırımız ertelenmeyecek. Ateş rengi sancakları açın ama yere çakılın mızrakların üzerinde. Düşman uzaktan onları görmemeli.'' Romalı subay bir kez daha kaygıyla bakan oldu. Şapur bunları görmezlikten geldi, Hürmüz'e döndü. ''Sen ki Babilli hekimi bunca sever, düşüncelerini paylaşırsın, kaygıları seni telaşlandırmıyor mu?'' ''Beni daha uyanık, daha az saldırgan kılıyor. Her zamanki gibi dövüşeceğim, yüce babamın bana öğrettiği gibi.'' Şapur başını birkaç kez salladı. Çok yavaşça küçük oğlunun söylediklerini kabul ettiği halde düşünmeye devam ediyormuşçasına. ''Uyanıklığın, saldırganlığın yanı sıra daha çok gerekecek çünkü. İlk saldırıyı sen yöneteceksin.'' dedi. ''Ya galip olacaksın ya da kurban. Askerlerine bir misli ekmek, süt ve et dağıttır.'' Sonra yüksek rütbeli subaylarını topla, onlara söyleyeceklerim var. Sana gelince büyük oğlum Behram, sen tahtımda oturacak, düş kırıklığına uğrayanlarla başkanlık edeceksin. Savaş geleneğine göre Sasani savaşçıları hükümdarın temsilcileri önüne geçit resmi yaptılar ve her biri muazzam hasır sepetlere bir ok bıraktılar. Savaştan sonra buna benzer bir törende sepetler açılacak ve böylece hükümdar ölü ya da tutsakların kesin sayısını öğrenmiş olacaktı. Edessa Savaşı'nda büyük kayıp verilmedi. Yüzyılın iki büyük imparatorluğu arasında herkese korku salan iki büyük ordusu arasında olağanüstü iki adam arasında devasa bir savaş bekleniyordu. Şapur, Sasani İmparatorluğu'nun gerçek kurucusu Arabistan çölünden Hindistan'a kadar uzanan toprakların asıl efendisi değil miydi? Valerianus, Romalıların ilahi birleştiricisi, çöküşü önleyecek şanlı fetihler ve refah çağını geri getirecek kurtarıcısı değil miydi? Her şey ustaca, titiz ve şanslı bir manevra ile sonuçlandırıldı. Hürmüz'ün kumanda ettiği zırhlı süvariler Harran yolundaki Roma ordugahına saldırdıklarında ele geçirilen ilk av, başkomutanı, sefer hazinesi ve kendisini izlemiş birkaç senatörle birlikte çadırının içinde bulunan Valerianus'un kendisi oldu. Komutanlarından yoksun kalan Roma ordusu savaşmaya fırsat bulamadan yenilmiş oldu ve bazı piyade bölükleriyle bazı birlikler yok edildi. Gerisi olanca hızı ile Fırat'ın öteki yakasına kaçmayı yeğledi. Şapur zaferini yazı ve resimle kayalara kazdırttı. Yazı İmparator Valerianus'un Germania'dan, Rahaita'dan, Noricum'dan ve Istria'dan ve de Frigya'dan, Fenike'den, Filistin'den, Arabistan'dan gelen 60 bin kişilik ordusunun parça parça edildiğini söylüyordu. Bir kabartma şapuru at sırtında, sol eli kınından çıkmamış bir kılıcın kabzasında, sağ kolu diz çökmüş ağlamaklı başında henüz defne tacı ve Romalı giysisi içindeki Valerianus'u gösterir biçimdeydi. Yenik imparatorun yanında bir başka Romalı, krallar kralına bağlı olmasına karşın ayakta, kibirli bir havayla durmaktaydı. Siriades adında bir dönek subaydı bu. Zafer anıtında yer almayı hak etmişti çünkü Valerianus'u yakalayıp bu kadar kolay bir yengeyi sağlamak onun yardımıyla gerçekleşmişti. Bu değerli ihanetinin karşılığı olarak Şapur'dan Roma'nın yeni imparatoru olarak tanınmasını istemişti. Vaat yerine getirilmiş ve ele geçen Edessa'da büyük bir törenle tahta çıkmıştı. Şapur, zaferine zafer katarken doğudaki Roma eyaletlerini üçüncü kez işgal ettiğinde, yerel yöneticilerin ona bağlılık yemini etmelerini istemiş, boşa zaman harcamıştı. Adı Siriades olan bu subay asla kabul ettirememişti kendini. Birkaç ay sonra Sasani kuvvetleri geri çekildiklerinde o da onlarla birlikte gitme zorunluluğunu duymuştu. Mesleğini Ktesifon'da kukla saraylılar arasında sürdürecekti. Tarihin unuttukları arasına katılmadan önce. İmparator Valerianus da ömrünü Sasani topraklarında tamamladı. Şapur bu tutsaklığı pahalıya ödetmek istedi. Üstelik Roma'da tutsak imparatorun oğlu iktidardaydı. Ancak oğul her görüşmeyi reddetti. Hiçbir pazarlığa yanaşmadı. Bir insan için o insan öz babası da olsa bir eyaleti fidye olarak vermeyi kabul etmeyeceğini ya da devletin hazinesini boşaltmayacağını bildirdi. Senatörlere büyük bir özveri diye sunduğu bu davranışı alçaklık ve baba katilliği olarak karşılandı. Şapur tutsaklığından bir yarar sağlayamayacağını anlayınca Valerianus'u ve diğer tutsakları Pers'e göndertti. Özel bir ayrıcalık da tanımadan ama aşırı bir acımasızlık da göstermeden. Düşük imparator son günlerini orada geçirdi. Söylendiğine göre galibine karşı oğluna beslediği hislerden çok daha iyisini besleyerek. Krallar kralı ona Karun Nehri üzerinde Betlabat'tan az uzakta bir barajın yapımı sorumluluğunu vermişti. Yanındaki askerleri işçi olarak çalıştıracaktı. Bu işe dört elle sarıldı. 17 yüzyıl sonra bu yapıt hala ayaktadır. Bant el Kaysar yani Sezar'ın bendi diye bilinmektedir. Edessa Savaşı'nın öteki mağlubu Mani oldu. Şapur ona son bir şans tanımış, o ise yakalayamamıştı. Hükümdara servet elinin altında bir zafer yakınında hiç korkmadan saldırı emri verebilirsin demesi gerektiğinde içindeki tanrısal ses susmuştu. Yıldızlar ve kehanetler aracılığıyla olsa hazır sayamayacağı durumlar vardı. Müritlerine gerekiyorsa imparatorluğa gökyüzü yasalarına isyan et ama kendine bilgelik ve tanrısallıktan bir parça olan içindeki ışığa sadık ol diyen o değil miydi? Oysa idealler hiçe sayıldıkları için ölürler. Öğretiler ise hükümdarlarla varılan uzlaşmalar, müritlerin ihaneti sayesinde yaşarlar ve gelişirler. Her dinin kendi tümenleri olmuştur ama Mani'nin olmadı. Çağını mı şaşırdı, gezenigenini mi şaşırdı? 17. ayrımın sonu, sayfa 223.